Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs.
Biraz da Fransa seçimleri.
Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var. Filistin'den, Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 19 Nisan 2022 günlerden Salı. Dünyadan haberlerle yine karşınızdayız. Gündem yoğun. Ukrayna operasyonu, Rusya Federasyonu Ukrayna savaşından son gelişmeler. Özellikle sahada operasyonun ikinci aşaması ne zaman başlayacak deniliyordu. Donbas'ın batı cephesinde dün akşam Ukrayna ordusu mevzilerine ağır bombardıman haberleri geldi. Bugün Sergey Lavrov'un da açıklamaları oldu operasyonun ikinci aşamasıyla ilgili. Dikkatler yine cephede, güneyde, Mariupol'de sıkışan, sayıları 2000-2500 olarak nitelendirilen Azak taburu neonazilere çevrilmiş durumda. Rusya Federasyonu üst üste silah bırakma çağrısı yaptı. Kiev bunu bir şekilde engellemeye çalışıyor deniliyor. Böyle aktarılıyor ve tabii orada siviller olduğu söyleniyor. Şehirden daha şehrin ötesinde sanayi tesisinin içinde o kadar sivilin ne işi var diye bir soru var elbette ortada. Başka gelişmeler de var, onları da elbette aktaracağım. Özellikle de Amerikan yönetimi Joe Biden bugün müttefikleriyle görüşecek, video toplantısı ve Ukrayna'ya silah sevkiyatına tam gaz devam edildiği haberleri geliyor. Onları aktaracağım sizlere. İşin ekonomiyle ilgili yansımaları, IMF küresel büyüme görünümünü düşürdü, enflasyonu da yükseltmiş gözüküyorlar. G7 toplantısı olacaktı. Rusya'nın katılımı söz konusu olduğu için Amerika boykot edebilir deniliyor. Tabii Rusya'ya uygulanan yaptırımların geri dönüşleri, tartışmalar devam ediyor. Bunları da aktarmaya çalışacağım. Asya cephesinde Amerika ile Çin arasındaki gerilim de Ukrayna operasyonu ve Rusya nedeniyle devam ediyor. Oradan da notlarım var. Türk dış politikasından notlar var. Macaristan Dışişleri Bakanı ağırladı. Çavuşoğlu Türkiye'nin arabuluculuk girişimlerine dair bilgiler aktardı. Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları var. Onları da aktaracağım sizlere programın ilk bölümünde. Orta Doğu'dan yine İsrail ile Gazze'deki Hamas arasında atışmalar var. Türkiye'nin operasyonunun yankıları var Irak'ta. Dünyadan haberler var. Bugün Ukrayna'dan başka bir yere odaklanacağız. Yemen'e odaklanacağız. Tabii Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı harekat sanki dünyada hiç savaş yaşanmamış, ilk defa savaş yaşanıyormuş gibi bir görünüm ortaya koydu ama Yemen Savaşı 2014-2015'ten bu yana devam eden Yemen Savaşı Amerika'nın müdahilliğinde devam ediyor. Biden yönetimi iş başına geldiğinde Yemen Savaşı'ndan Amerika'yı çekmekten bahsediyordu. Pek mümkün olmadı gibi gözüküyor. En son Mansur Hadi aslında görev süresi sona ermişti. Yemen'deki karışıklık ve Suudi Arabistan'ın tekrardan kendisini seçtirme çabaları bu savaşın Yemen'de fitilini ateşlemişti. Şimdi istifa ettirdiği öne sürülüyor. Amerikan yönetiminin Yemen Savaşı'na el attığı öne sürülüyor. Pek çok iddia var. Yemen'de ne olup bitiyor? İpin ucunu tabii Ukrayna'ya bakmaktan biraz kaçırdık. Bugün Alptekin Dursunoğlu'na bağlanacağız programın ikinci yarısında ve Yemen'de neler oluyor sorusuna yanıt arayacağız. Neden Mansur Hadi'den vazgeçildi? Bu operasyonun arkasında kimler var? Tabii Türkiye'nin Yemen politikalarında aynı şekilde kendisine soracağız. Evet, gündem yoğun. Hemen vakit kaybetmeden ilk bölüme başlamak istiyorum. Başlamadan da frekanslarımızı tekrar etmek istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.2. Bunlar karasal yayın frekanslarımız. Ayrıca Türkiye çapında HTTPS iki nokta üst üste ters slash voicecdn. Tıklarsanız bunun üzerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Artık Telegram devrede. Telegram üzerinden bizi dinleyebilirsiniz. Hemen sonrasında video da yükleniyor. Görüntülü yayını da kaçırsanız bile, canlı dinleyemeseniz bile oradan Telegram Radyo Sputnik hesabından bizi izleyebilir ve oradan linklere ulaşıp dinleyebilirsiniz. Diyelim, başlayalım Eksen'e. Evet, Ukrayna operasyonuyla ilgili bilgiler. Rusya Savunma Bakanlığı her gün bilgilendirme yapıyor. Özellikle dün akşamki bilgilendirmeler lojistik merkezleri Ukrayna'nın batısındaki Lvov'da Amerika ve Avrupa Birliği ülkelerinden gelen silah ve mühimmatın vurulduğu bilgileri geldi. Son 6 günde getirilen çok sayıda silahın hedef alındığı söylenildi. Yakıt ve mühimmat depoları, askeri tesisler hedef alınıyor ve Lviv çevresindeki tesislerin ortadan kaldırıldığı haberleri var. Ukrayna ordusu da sürdürüyor operasyonlarını. Özellikle Zaporojye bölgesinde köyler, evler ciddi biçimde tahrip edilmiş, görüntüleri Telegram hesaplarından yayınlanıyor. Burada bu arada Zaporojye'de Razovski bölgesinde referandum düzenlenmiş, oy birliğiyle Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne katılma. Eskiden de facto Donetsk bölgesinin dışında kalıyordu ama katılma kararı aldıkları haberleri var. İnsani yardımlar Kherson bölgesinde aynı şekilde. Belgorod, Rusya sınırları, sınır bölgesindeki Belgorod'da da aynı şekilde Ukrayna bombardımanı olduğu haberleri geliyor. Bu arada Kherson'da Zafer Bayramı, 9 Mayıs Zafer Bayramı yaklaşıyor. Nazi, faşist Almanya'nın yenilmesinin Kherson'a zafer sancağı dikmişler ki bu 1945 Mayıs'ında Berlin'de Reichstag binasının üzerine Kızıl Ordu askerlerinin göndere çektiği bayrağı temsil ediyor. Bir de Kherson'da Ganiçesk merkezinde Ukrayna güçleri Lenin heykelini yıkmışlar. Onu yeniden yerine dikip yayınlıyorlar. Kendileri temsil ettiklerini düşündükleri sembollere, tarihsel sembollere sahip çıkmalarının belki bir göstergesi olarak koyabiliriz bunu. Şimdi dün Donbas cephesinin batısı ki Ukrayna savaşındaki asıl kritik bölgenin orası olduğu Kramatorsk civarları, Slavyansk yakınları bu bölgelere, Karaçun tepesi bölgelerine yoğun Ukrayna askeri mevzilerine çok yoğun patlama ve bombardıman haberleri geldi. Bir yandan da tabii Batı'nın başkent Kiev'e odaklanmaktan Rusya müzakerelere paralel olarak vazgeçtiğini duyurmuştu ama Donbas cephesi asıl önem verdikleri Rusça konuşan ve Rus nüfusun ağırlıklı olduğu bölgeler. Bu Slavyansk Kramatorsk hattında pek çok tesis, Batı'dan gelen yeni silah ve mühimmatın vurulduğu haberleri geldi. Cepheden diğer dikkatler Güneydoğu, Güney bölgelerinde, Mariupol'de özellikle şehir %90'ı tamamen kurtarılmış gözüküyor. Ama tabii burada İliç, dün Okay depreme bağlanıp konuşmuştuk sahadaki gelişmeleri alırken, Azovsal ve İliç metalürji tesisleri var. Böyle yerin 5-6 kat, 7 kat dibine kadar giden tesisler bunlar ve Rusya Federasyonu bu tesisleri yok etmek istemiyor. Dolayısıyla ellerindeki güçlü yeraltını da yok edebilecek bombaları kullanmıyorlar. Daha uzun sürmesine sebebiyet veriyor deniliyor bu durumun. Şimdi ardı ardına çağrılar yapıldı bugün. Saat 13 itibariyle temas kurulması, ateşkes sağlanması ve bu saatlerde de yabancı paralı askerler dahil olmak üzere artık her kim varsa orada yaklaşık 2500 militandan bahsediliyor. Buradan çıkmaları yolunda arka arkaya Kiev yönetimine de çağrı yapıldı. Sağduyulu olun, anlamsız direnişe son versinler, artık sadece o tesiste kaldılar zaten. Limanın belli bir bölgesinde de olduklarına dair haberler gördüm ama konfirme edilmiş değil bunlar. Bir yandan tabii Rusya Federasyonu Kiev yönetiminin böyle bir şeye izin vermeyeceği, Zelenski yönetimi işte ellerindeki muhalefet liderini Azak taburunu ile takas etmekten filan bahsediyor. Böyle karışık, acayip bir tablo oluşmuş durumda. Fakat bu çağrılara pek yanıt gelmiş gözükmüyor. Dolayısıyla operasyonun başladığı, taarruzun başladığı, hatta sürdürülüyordu aslına bakarsanız. Ramzan Kadirov'un açıklamaları var, Çeçen lider. Oradaki Çeçen birliklerinden sürekli görüntüler paylaşıyor. Banderistler Mariupol'deki bugün ve yarın bitirilecek ve Azovstal tamamen kontrol altına alınacak diye bir açıklama yaptı. Şimdi Amerika'dan, Romanya'dan, Kanada'dan, Fransa'dan bir takım yabancı askerlerin bulunduğu yolunda iddiaları da dile getiriyorlar. Donetsk Halk Cumhuriyeti, halk milisleri, batılı istihbaratçıların da aralarında bulunduğu çok yoğun olarak aktarılıyor. Bir yandan da tabii Mykolaiv bölgesine de dün akşam operasyon bombardıman vardı askeri hedeflere Ukrayna ordusunun. Rusya Savunma Bakanlığı'nın iddiası burada bulunan Mykolaiv'den sonra Odessa'ya geçiş var ve Karadeniz hattı aslında oraya doğru uzanıyor. Odessa bölgesinde savaş suçları Ukraynalı neonazilerin savaş suçları işleyerek bunları Rusya'nın üzerine atacağı, bu yolda fotoğraf ve videoların da Batılı haber ajansları tarafından servis edileceği yolunda açıklama yaptılar. Sivil nüfus değil, askeri hedefleri vurduklarını ve neonazi, denazifikasyon adını koyuyorlar. Savaşlarının onlarla olduğunu söylüyorlar. Odessa'nın da yanlış bilmiyorsam nüfusunun yarısı Ruslardan oluşuyor. Herkes Rusya'yı destekliyor denilemez elbette ama azımsanmayacak bir Rus nüfusu olduğunu belirtmekte fayda var. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Ukraynalı sığınmacıların durumunu görüşeceği toplantı planladığı haberleri var bugün. Tabii sadece batıya gidenler değil, Rusya tarafına geçenler de var aynı şekilde Ukrayna'dan. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği 4 milyon 200 binden fazla insan Ukrayna'yı terk etti diyor. Bir yandan koridorlar açılmasından bahsediliyor. Ama Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitri Polyanski'nin açıklamaları oldu. BM yetkilisi Martin Griffiths'in önerisine dedi ki yani Kiev izin vermiyor. İnsani koridorlar oluşturuyoruz biz. Onlar buna uymuyorlar. Dolayısıyla bu öneriler işe yaramıyor diye bir açıklama yapmış efendim. Bu arada Mariupol'den çıkanların, bölgede olanların Telegram kanallarından başlarına gelenleri anlattıkları videolar yayınlanıyor. Twitter'da göremiyor olabilirsiniz ama Telegram'da bolca var. Bizim siviller bizim eteklerimizin altına saklanıp saklandı, sözde savunucularımız diyorlar. Hakikaten bu Azovstal'daki hikaye çok acayip. Yani siz sivil olacaksınız ve orada insan kalkanı olmak üzere bir sanayi tesisinin içine gireceksiniz. Oradaki siviller nereden oraya geldi? Zorla mı götürüldüler? İnsan kalkanı mı yapılmaya çalışıyorlar? İlk sorular, akla gelen sorular bunlar oluyor. Sergey Lavrov'un açıklamaları var. Rusya Dışişleri Bakanı eğer Zelenski işbirliği yapmış olsaydı, Minsk anlaşmalarını uygulamayı hedefleseydi çok önceden bu kriz çözülürdü dedi. Evet, Minsk anlaşması, Birleşmiş Milletler onaylı bir anlaşma, altına bizzat Kiev yönetimi imza koymuştu. Ukrayna'nın güneydoğu bölgesinde Donetsk ve Lugansk'a özellik sunulmasını içeren bir anlaşmaydı. Merkel yardımcı olmuştu bu anlaşmanın yapılmasına. Fransa o dönemde Hollanda yardımcı olmuştu ve Rusya tabii ki. Ama bu anlaşma çöpe atıldı. Kimse Minsk anlaşmasını artık anmıyor. Bu anlaşma yapılsaydı böylesi bir harekata da gerek kalmayacaktı. Bunu kastediyor. Batı'nın Zelenski'ye ihanet ettiğini, Rusya'ya karşı kullandığını söylemiş Sergey Lavrov. Birçok şey söylüyor Zelenski, ne yiyip ne içtiğine bağlı olarak değişebiliyor demiş. Yani hakikaten tabii dikkat çekiyor Zelenski'nin bir başkomutan olarak bir öyle bir böyle yaptığı açıklamaları bakarak neyi hedeflediği, ne yapmak tam olarak istediğini anlamak çok kolay değil. Ama Batı medyasında Ukrayna'nın bu savaşı kazanmakta olduğu yolunda kanaatler var. Sahadaki durumdan bağımsız olarak böyle kanaatler var. Belki oradan yola çıkarak farklı değerlendirmeler yapanlar vardır. Ben ciddi olarak yorumlayamam demiş Sergey Lavrov. Zira bakış açısı taban tabana sürekli değişiyor demiş. İstanbul'da yazılı öneriler vermişlerdi. Sonra başka bir yere gitti iş, belki onu da kastediyor olabilir. Sergey Lavrov aynı zamanda Azak taburu, neonazi Azak taburunun Amerika'da aslında Kongre tarafından yasaklı hale getirildi ama artık tabii destekleniyor neonazi güçleri açıkça, Avrupa'da da destekleniyor. Tam tersi onları eleştiren hesaplar siliniyor. Yani açık açık biz banderistiz, biz neonaziyiz diyenler demokrasinin nişanesinin nişanesi haline getiriliyor. Bir acayip durum, çözmek pek mümkün gözükmüyor. Rusya'da ise, Rusya Federasyonu'nda 9 Mayıs Zafer Bayramı yaklaşıyor. Büyük yurtseverlik savaşı olarak bütün Sovyet coğrafyası için, sadece Rusya için değil, Sovyetler Birliği'ni oluşturan halklar açısından önemli 77. yıl dönümü 9 Mayıs'ta düzenlenecek askeri geçit töreni planlamaları yapılıyor. Provalar, ben de bir kere provaları görme fırsatı bulmuştum Moskova'da. Bu sefer de tabii savaş ve harekat koşullarında oldukları için zaten her zaman da öyle, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana askeri kapasitenin de askeri geçit töreninde sergilendiği bir kapsamlı bir geçit töreni olacak denilebilir burada. Bir yandan da bir sıradan Nazizm müzesi açmışlar Moskova'da, bir sergi. Neonazi Azak taburu, milliyetçilerin sembolleri, kullandıkları semboller, Stepan Bandera ve Roman Shukovich'in yücelten efendim yayınlar falan, bunların hepsi Ukrayna'nın batısı odaklı ve tabii Kiev'de de 2014'teki darbeden beri devletin resmi ideolojisi haline geldi. Öyle ki büyükelçisi işte gidiyor Almanya'da mezarlarına kahraman diye çelenk koyuyor. Bütün bunlar sergilenecekmiş Moskova'daki sergide efendim. Evet, NATO dünyanın en büyük canlı siber tatbikatı başlatılıyormuş. Bugün başlıyor, 22 Nisan'a kadar Estonya'nın başkenti Tallinn'de olacakmış. NATO müttefiki ülkelerin siber güvenlik bilişim uzmanlarının katılacağı bir tatbikat. Bu arada siber alem teknolojiden bahsediyoruz. Yeni Avustralya'da yeni bir yasa çıkartılmış. Russia Today ya da Sputnik'in sunduğu haber malzemelerinin kullanımını para cezasına çarptırıyor ve acayip bir basın özgürlüğü durumları söz konusu. Bir yandan da Twitter'da Elon Musk kavgası devam ediyor. Belli %9 civarında hissesini almıştı ama Twitter'ın diğer hissedarları, Suudiler dahil, Suudi veliahtı dahil olmak üzere, Suudi prensleri dahil olmak üzere itiraz ediyorlar Elon Musk'ın Twitter'ın başına geçmesine. Trump'ı da kapsayan bir tartışma kopmuş vaziyette. Elon Musk bakalım başarılı olacak mı Twitter'a karşı bu mücadelesinde, ifade özgürlüğü sorunlarından bahsediyordu. Gerçi Elon Musk'tan ne kadar ifade özgürlüğü beklenebilir? O da çok acayip bir dünyada yaşıyoruz. O da ayrı bir, bu da onun ironik görüntülerinden bir tanesi diyelim. Amerika'da dışişleri sözcüsü Ned Price'ın açıklamaları, CNN'e konuşmuş kendisi ve Rusya'yı teröre destek veren ülkeler listesine dahil etme yetkisi ve hukukun verdiği diğer yetkiler doğrusu, hangi hukuktan bahsettiğini çözemedim doğrusu, ama Amerika biliyorsunuz kendi hukukunu bütün dünyaya dayatma konusunda öncü ülkelerden bir tanesi. Eğer uygun ve etkili bulunursa hazırız gibi bir açıklama yapmış. Kime göre, neye göre, açıkçası biraz karışık bir durum. Pentagon ise Ukrayna'ya zaten silah tedariki aktarmıştım ben size. 3 milyar dolar civarında dolarlık bir silah tedariki sağlandı. Bunların bir kısmı Rusya tarafından yok ediliyor. Bir kısmının ulaştığı da söyleniyor. Obüsler de sağlayacaklar ve eğitim vereceklermiş, Pentagon yetkilileri aktarmış. Beyaz Saray açıklama yaptı. Biden bugün Ukrayna'ya destek konulu bir görüntülü, videolu toplantı yapacak. Fransa, Almanya, Britanya, Kanada, İtalya, Polonya ve Romanya liderleri ve tabii NATO Genel Sekreteri de yer alacakmış. Burada tabii Rusya'nın tam da işte Donbas'ın hemen dibindeki ya da Donbas bölgesi, zaten orası da var olan şu an Donetsk'in batısındaki bölgelerdeki ikinci aşama operasyonunu elden geçirecekler. Burada Biden Paskalya bayramı var, etkinliğe katılmış, Afganistan Pakistan'da gelişmeleri sormuş gazeteciler. Ondan sonra tavşan kostümlü o etkinlikte biri gelince hemen hızlı uzaklaşmış, sosyal medyada da hemen olay haline gelmiş. Şimdi destekler devam ediyor. Polonya 10 bin Ukraynalı askeri tedaviye hazırız diye açıklama yapmış. Mark Rutte, Hollanda Başbakanı, Zelenski ile telefonda görüşmüş. Zırhlı araç yardımı yapma kararı almışlar. Moldova'dan Ukrayna'ya askeri yardım gideceği iddiaları var ama Başbakan Natalia Gavrilita yalanlamış bunu. Sığınmacıları kabul ediyoruz, biz başka yardımlar yapıyoruz demiş. Bir MiG-29 avcı uçakları var. Onların işte 90'larda Belarus'ta onarımdan geçmiş bunlar ve aslında Sovyet döneminden kalma, bunların verilmesi tartışmalarıyla ilgili konuşmuş. Böyle bir şey olmayacağını söylemiş. Fransa hükümet sözcüsü Gabriel Attal'ın açıklamaları var. Savunma silahları tedarik etmeyi devam edeceğiz demiş. Bunlar savunma silahı mı, obüsler falan bilemedim. Yani basbayağı silah yolluyorlar ama bunun adını başına savunma silahı diye bir ifade koyuyorlar. Enteresan tabii ki. Burada tabii küreselleşme sayesinde kendileri her yere istedikleri gibi yasa dışı müdahalede bulundular ama bunu birdenbire 1945 hukuku içerisinde gördükleri için oradan yola çıkarak bir savunma başlığı atılıyor tabii ki kendi açılarından. Japonya kimyasal silahlar, özel giysi ve maskelerin yanında insansız hava araçları içeren bir yardım yapacakmış. Yani asıl kimyasal biyolojik silahlar Ukrayna tarafında var. Rusya bu konuda BM onaylı temiz kağıdı elde etmiş durumda. Neye karşı gönderiyorlar? O da acayip bir durum. Zelenski yönetimi Ukrayna'nın AB üyeliği statüsü, aday statüsünü sağlayacak anketi doldurup teslim etmiş. Bu Ukrayna gördüğünüz gibi neonazi ideolojisiyle bezenmiş Ukrayna. Zelenski'nin ifadesiyle ne yapalım onlar öyle, kime ne tarzında demişti. Azakçılar sorulunca neyseler neyse olar diye. Öyle Avrupa Birliği üyesi olacak Ukrayna. Çekya Devlet Başkanı Václav Klaus, Avrupalıların Ukrayna'daki durum konusunda aslında tavırlarının Rusya'ya duydukları nefretten kaynaklandı. Nasıl bir büyük bir nefretse Nazizm'den Avrupa'yı kurtarmış en büyük güç, 27 milyon insanını can vermiş Sovyet Rusya ve Sovyet Rusya'nın halkları, sadece Rus etnisitesinden bahsetmiyoruz. Bugün de Rusya Federasyonu yaklaşık 170 milletin yaşadığı çok uluslu bir ülke, unutmamak gerekiyor. Ama Avrupa'daki hava başka tabii. Berlin'deki bu Trap Tower Park'ta bulunan Sovyet savaş anıtına yine saldırı, vandallar saldırı düzenlemişler. Meksika'da ki Meksika yönetimi Rusya'ya sempatik açıklamalar yapmıştı bu operasyonla ilgili. Ama Zacatecas eyaletinde eyalet orkestrası Çaykovski'yi repertuardan çıkartmış. Ne şahane. Doğrudan ırkçı ve Rusları hedef alan Rusya devletini operasyonunu benimsemeyebilirler ama Rus kültürüne hedef alan bir başka saldırı da bir eyaletten gelmiş. Rusya'nın müzelerinden sergilenmek üzere götürülen eserler var. 27 ülkede duruyorlar bunlar ve tabii bunların geri getirilmesi için de hava seyahat şeyinin açılması, uçuş kısıtlamalarının kaldırılması gerekiyor. Bir kısmını el koyuyorlar, mürettebatları gözaltına alıyorlar, gemilerle taşınıyor seyahat. Böyle acayip bir resim var. Evet, ekonomiye bakalım. IMF küresel büyüme görünümünü düşürmüş vaziyette. Pandemiden çıkışta toparlanma filan hepsi çöpe gitti. Enflasyon öngörülerini de yükseltmiş durumda. G20 zirvesi var ama Amerikan Hazine Bakanı Janet Yellen, Rus yetkililer de katılacak, kimse çıkartamaz zorla, IMF'den de aynı şekilde boykot edeceğini söylemiş. Eğer katılırsa Rus yetkilileri. Bir de ekonomi çerçevesinde böyle bir gelişme var. Tabii dün Putin açıklamaları vardı. Eşi benzeri görülmemiş bir baskıyla Rusya karşılaştı ama Şubat ayının ilk yarısında ruble ilk yarısındaki seviyelere geri döndü. 78 diye gördüm en son, ne kadar tam doğru bilmiyorum ama hatta daha da iyi bir duruma gelmiş gözüküyor. İlk çeyrek cari ödeme dengesinde pozitif bakiye Rusya'nın 58 milyar doları aşmış vaziyette. Tabii bunlar Rusya ekonomisinin zorlanmadığı anlamına elbette gelmiyor ama 12 ülkeden 52 yabancı kuruluş bu SWIFT'te kapattılar Rusya'yı. SPFS var, oraya katılım kararı almış. Yani Batı'nın yaptırımları, Batı, Avrupa ve Amerika, tabii ki başka dünyada Japonya gibi, başka ya da Yeni Zelanda, Avustralya gibi ülkelerden de geliyor. Ama büyük ülkeler, Çin, Hindistan gibi ülkeler Rusya ile ticaretlerini devam ettiriyorlar. Bu arada petrol fiyatları artıyor. En son Libya'da, Çin'de Covid vakalarının artması, tedarik zincirlerinde sıkıntılar var. Libya'da arz problemleri var. Yani petrol böyle durduğu yerde durmayacak gibi gözüküyor. Doğalgaz gibi aynı şekilde. Gıda, tahıl aynı şekilde 2012'den bu yana en yüksek miktarda. Altın artıyor ve enflasyona geçici diyorlardı, artık geçici olmaktan tamamen zaten çıkartmış durumdalar. Putin bu arada Cezayir lideriyle görüşmüş, Abdülmecit Tebbun'la, ve OPEC artı formatında gaz ihraç eden ülkeler forumu dahilinde koordinasyonu sürdürme kararı da almışlar. Evet, şimdi Amerika'nın Çin'e karşı tutumu Rusya'ya destek olmasından ötürü Çinlilere öfke saçıyorlar. Tayvan üzerinden de bambaşka bir kazan kaynıyor aslında alttan alta. Amerikan Dışişleri Sözcüsü Ned Price'ın açıklamaları olmuş. Birdenbire yine aynı şeyi gündeme getiriyorlar. Rusya'ya silah sevkiyatı üzerinde çalışılırsa, yaptırım aşmasına yardımcı olursa O zaman ciddi sonuçlar olacak. Sonra da ekliyor, silah satışı gözlemli. O zaman niye böyle bir retorik? Yani kendisi koyuyor bir şey, sonra onunla mücadele ediyor. Bir acayip bir çerçeve çiziyor Amerikalılar. Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Li Yucheng bu arada Rusya'nın Çin Büyükelçisi Andrei Denisov'la bir araya gelmiş. İlişkiler, bölgesel durum, bütün bunları ele almışlar. İşbirliği direnci, Amerika'nın hegemonyasına karşı işbirliği direncinin altını çizmişler. Çin bu arada Amerika'dan çok haberleri yapılmıştı. Solomon Adaları'yla güvenlik anlaşması imzaladığı haberleri gelmişti. Çin yönetimi bunu doğrulamış. Dışişleri Sözcüsü Wang Wenbin Solomon Adaları'ndaki istikrarla ilgili olduğunu söylemiş. Üçüncü bir tarafı da hedef almadıklarını söylemiş. Ama Amerika'dakiler köpürdüler, nasıl olabilir böyle bir şey diye. Ve adeta Tayvan'da bir ikinci cephe açma arzuları açıkça dile getiriliyor. Mark Milley Rusya ve Çin'i hedef seçerek açıklamalar yapmıştı yakın zaman öncesinde. Solomon Adaları'nda bir askeri üs kuracak Çin endişeleri sürekli dile getiriliyor. Yani Asya'da da bir alttan alta kaynama olduğunu söylemek lazım. Evet, Türk Dış Politikası'nın Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjártó ile görüşmesi var. Ortak basın toplantısında açıklamalar yaptı. Yeni bir soğuk savaşın başladığını görüyoruz dedi. Bunu engellemek için Türkiye'nin çabalarını sürdürdüğünü söyledi. Müzakere heyetleriyle sürekli temasta olduklarını, işte anlaşabildikleri, anlaşamadıkları, yol haritası şimdiden çıkartmak lazım ateşkes olursa diye dedi. Aynı şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul görüşmelerinde Rusya ve Ukrayna'nın başlattığı bir süreç vardı. Gerçi artık hani pek de geçerli olmadığı anlaşılıyor. Son geldiğimiz noktada Zelenski yönetimi sürekli fikir değiştiriyor çünkü, ama Türkiye'nin çabalarının devam edeceğini Erdoğan yine dile getirmiş. Tabii başka konular da var Türk dış politikasında. Ermenistan'la normalleşme süreci, İsrail özellikle Mescid-i Aksa'da operasyon düzenlemişti İsrail. Bununla ilgili Türkiye'nin rahatsızlıklarını dile getirmiş Cumhurbaşkanı. İsrail Cumhurbaşkanı İzak Herzog'la da bir görüşme gerçekleştirecek, bugün akşamüstü olacak. Ürdün Kralı'yla aynı şekilde telefon görüşmesi var. Böyle bir çerçeve var. Polonya'ya turistik gerekçelerle vize muafiyeti 180 gün içinde, azami 90 gün ikamet süreli turistik vize muafiyeti getiriliyormuş. Bunu da aktaralım. Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimin ikinci turu 24 Nisan'da bu pazar yapılacak. Macron'un, Le Pen'in açıklamaları var. İkisi kalacak ikinci tura, ki anketler 53-56 veriyor Macron'u. Le Pen için 44-47 Macron kazanacak gibi. İlk televizyon tartışmasını yarın akşam yapacaklar bu arada. Fransa lideri Macron bir yandan biz tabii nükleer enerjisi var Fransa'nın, Rus gazına ihtiyacımız yok bizim diyor. Diğer yandan ama yaptırımlara devam etmek lazım diyor. Tabii ucu Fransa'ya dokunmuyor çünkü. Diğer yandan Putin'le temasları sürdürmek gerektiğini, nihayetinde bir barış olacağını dile getirmiş. Petrol ambargosu istiyorlar. Yine kendileri çok ucu, kendilerine fazla dokunmadığı için olsa gerek. Marine Le Pen de bir yandan Çin'le Rusya'nın ittifakını engellemek gerektiğini söylemiş. Fransa'da aşırı sağ olarak nitelendirilen Marine Le Pen. Bir yandan Rusya'yı böyle ezip geçmemek mümkün değil, dünyanın önemli ülkelerinden birisi diyor. Bir yandan da aman Çin'le birlik haline gelmesinler gibi açıklamalar yapmış. Evet, konuma bağlanmadan önce son notları aktarıyorum. Türkiye'nin Irak kuzeyinde Pençe Kilit Operasyonu devam ediyor. Bir şehit haberi geldi Milli Savunma Bakanlığı'ndan, Ömer Delibaş Üsteğmen. EYP patlaması sonucu hayatını yitirmiş. Irak'tan tepki var Pençe Kilit Operasyonu'na. Özellikle Irak Cumhurbaşkanlığı'ndan Türkiye'nin operasyonlarını endişeli takip ettikleri, Irak'ın egemenliğinin ihlali ve ulusal güvenliğine yönelik tehdit olarak gördükleri yolunda açıklama yapmışlar. Evet, ve İsrail'in Gazze ile karşılıklı füzeleşmesi diyeceğim. Hamas, İzzettin El Kasım Tugayları da İsrail tarafına roketlerle yanıt vermiş. El Nakba günü yaklaştıkça gerilimin de arttığı söylenebilir kutsal topraklarda. Bunu da aktarayım. Bir de Taliban, Afganistan başkenti Kabil'de okullar bölgesinde patlamalar olmuş. En az 20 ölü deniliyor. Şii Hazara topluluğunun hedef alındığı yolunda Taliban Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama geldi efendim. Evet, şimdi ikinci bölüme geçelim. Telefon hattımızın diğer ucunda Alptekin Dursunoğlu var. Bugün Yemen'e bakacağız. Hoş geldiniz Alptekin Dursunoğlu Eksen'e.
Merhaba, teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim. Evet.
Türkiye'nin şimdi, en nitelikli bir haber programına konuk olmak için gerçekten gurur vereceğim.
Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İnşallah öyle oluyordur. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Şimdi tabii Ukrayna Savaşı gündemi kaplıyor. Dünya gündemini sanki 30 yılda dünyada hiç savaş olmamış ve ilk defa bir savaş yaşanıyormuş gibi bir hava esiyor Batı ülkelerinde. Kendi sebebiyet verdikleri ve devam eden savaşlardan çok da bahsedilmiyor ama Yemen'de 2015'ten bu yana 377.000 insanın hayatını yitirdiği bir savaş var. Bu devam ediyor. Hatta geçenlerde Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri, Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus dayanamadı Ukrayna Savaşı üzerinden. Yani siyahlar ve beyazlar eşit dikkat çekmiyor. Bakınız Yemen dedi, Afganistan dedi, Suriye dedi. İnsanlar dedi eşit muamele yapmıyorlar dedi. Bir yandan şimdi biz tabii Biden yönetimi iş başına gelir gelmez geçen sene Yemen Savaşı'ndan adeta çekildiklerini duyurmuşlardı. Fakat son dönemde acayip gelişmeler oluyor. Mansur Hadi, size daha önce program da yapmıştık. Bu savaş aslında görev süresi çoktan dolmuş. Mansur Hadi'yi tekrardan devlet başkanı yapmak istemesiyle Suudi Arabistan'ın Amerikan desteğiyle başlamıştı, Britanya desteğiyle. Fakat görevden alınmış galiba. Neler oluyor Yemen'de? Önce onu sorayım size. Neden görevden alındı? Bir de konsey kurulmuş, Cumhurbaşkanlığı konseyi. Evet. Ne oluyor Yemen'de?
Evet, yani şimdi Ukrayna konusuyla ilgili olarak işte tanık olduğumuz bu Batı'nın ikiyüzlülüğü ve ana akımın şapkadan tavşan çıkarması meselesini en çok da Yemen'de tanık oluyoruz 2015'ten beri. Şu an belki konuşacaklarımız da gerçekten bu konuda hepimizi belki hayrete düşürecek. Çünkü şu ya da bu şekilde o kadar çok ana akımın etkisi altında kalıyoruz ki yani gerçekten suçluyu mağduru da suçlu gibi görebiliyoruz. Evet. Şimdi Suudi destekli Mansur Hadi 7 Nisan'da önce yardımcısı Ali Muhsin El Ahmer'i görevden aldı. Ardından da istifa ederek yetkilerini Reşat El Alimi başkanlığındaki 7 kişilik bir cumhurbaşkanlığı konseyine bıraktı. Şimdi bu Cumhurbaşkanlığı Konseyi nereden çıktı birdenbire? Bu evet. Ne alakadır diye akla gelebilir. Yemen'de Cumhurbaşkanlığı Konseyi meselesi oldum olası var olan bir şey. Yani örneğin 1990'da Güney Yemen'le Kuzey Yemen birleştikten sonra da bir Cumhurbaşkanlığı Konseyi kuruluyor. Yine Kuzey Yemen'de 1962'de bu işte Zeydi İmamlar yönetiminin devrilip cumhuriyetin ilan edildiği 1962'de yine bir Cumhurbaşkanlığı Konseyi kuruluyor. Yani o zamandan bu zamana kadar kuzeyde kurulan 6. Cumhurbaşkanlığı Konseyi bu. Şimdi birazdan ona da değineceğiz. Aslında şu andaki tanık olduğumuz Yemen'deki bu savaş da aslında kurulan ama tanınmayan bir Cumhurbaşkanlığı Konseyi sebebiyle ayrıntılarına birazdan değineceğim. Yaşadığımız, tanık olduğumuz bir süreç bu. Şimdi nedir yani bu Cumhurbaşkanlığı Konseyi niçin kurulur? Eğer zaten bahsederken de dikkat çekmiştir mutlaka. Yani mesela bir ülkede ciddi bir yönetim değişikliği oluyor. Zeydi İmamlar yönetimi işte devriliyor, cumhuriyet ilan ediliyor Cemal Abdülnasır'ın etkisiyle. Dolayısıyla bir geçiş süreci yaşanacak. Yeni bir devlet yeniden şekillendirilecek. O yüzden bir Cumhurbaşkanlığı Konseyi kuruluyor. Yani tabii ki yani konseyin bütün üyeleri askerlerden oluşuyor. Cemal Abdullah Sellal o dönemdeki işte konseyin başkanı olan, o da bir subay. Ve bütün üyeleri de subay. Ama yani sonuçta bir konsey adı altında halkla, bir de cumhuriyet kurulmuş tabii doğal olarak. Bu halkın halkla olan ilişkisine belki atıf yapmak için Cumhurbaşkanlığı Konseyi kuruluyor. Ama sonuçta da yine bir geçiş sürecini idare eden, geçiş sürecini aha, yöneten bir kurum. Yine 1990'da işte iki Yemen birleşiyor. Sosyalist Yemen'le işte kuzeydeki Yemen birleşiyorlar ve yine bir geçiş süreci yaşanıyor. Burada da yine geçiş konseyi, Cumhurbaşkanlığı Konseyi kuruluyor. Şimdi Mansur Hadi biliyorsunuz şeyden beri, 2015'ten beri Suudi Arabistan'da yaşıyor. Burada işte yani asıl değinilmesi gereken o ana akım hokkabazlıklarından birisi şu. Şimdi herkes, uluslararası toplum, tırnak içinde uluslararası toplum da Yemen hükümeti dediği zaman, dendiği zaman Abdurrabbi Mansur Hadi'nin cumhurbaşkanı olduğu, yani 7 Nisan'a kadar hükümeti anlıyor. Peki bu hükümet nerede? Riyad'da, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir 5 yıldızlı otelde. Yani 2015'ten beri Riyad'daki otelde olan Cumhurbaşkanı Hadi ve onun kabinesi Yemen'i güya yönetiyor ve buna Yemen hükümeti deniyor. Dünya bunu böyle söylüyor. Peki ülkenin %60'ından fazlasını kontrol altında tutan Sana'da bir hükümet, ülkenin başkenti olan Sana'da bir hükümet var. Bunlardan nasıl bahsediliyor? Yemen hükümeti falan da değil. Sana hükümeti olarak da değil. Hatta kendi işte kullandığı adlarıyla Ulusal Kurtuluş Hükümeti olarak da değil. Ne olarak bahsediliyor? Husiler.
Husiler, evet.
Şimdi bu aslında yani müthiş bir şey, hokkabazlık. Çünkü Husiler dediğiniz zaman olayı sadece basit bir gruba, bir aileye indirgiyorsunuz. Fakat tabii burada enteresan olan şey şu ki, yani hiç kimse de şunu sormuyor. Yani bir aile nasıl olabiliyor, bir ülkenin %60'ını tek başına şey edebiliyor, kontrol altına alabiliyor. Ve işte dünyanın en zengin ülkelerinin oluşturduğu bir koalisyona karşı 2015'ten beri hem
nasıl savaşıyor?
Mücadele veriyor. Evet. Ve bunca ablukanın vesairenin altında da ülkeyi bu şekilde yönetebiliyor. Ve işin tuhaf tarafı da Suudi koalisyonunun, Suudilerin atadığı Mansur Hadi hükümetinin kontrolündeki yerlerde ekonomik açıdan büyük bir felaket yaşanmasına rağmen Sana hükümetinin kontrolü altındaki yerlerde herhangi bütün ablukalara vesaireye rağmen sorun yaşanmıyor. Şimdi bu gerçekten yanıltılan, oluşturulan yanılsamaya ifade etmek bakımından küçük bir örnek oldu. Gelelim bu sürecin hani nasıl olduğunu, niçin olduğunu. Yani 2015 yılında Suudiler şeye Yemen'e müdahale ederken aynen sizin de programın başında işaret ettiğiniz gibi görev süresi bitmiş olan Mansur Hadi'yi ve istifa etmiş olan Mansur Hadi, evet, darbe yapıldığı gerekçesiyle bu askeri operasyonu yaptılar. Peki evet, bunun arka planı neydi? Ensarullah Mansur Hadi Suudi Arabistan tarafından Ali Abdullah Salih'in yardımcısıyken Ali Abdullah Salih istifa ettirilerek Cumhurbaşkanlığına getirilen Mansur Hadi 20 Ocak'ta istifa etti. Affedersiniz, 22 Ocak 2015'te istifa etti. İstifa ederken bir süreci yönetiyordu. Yani Körfez İşbirliği Örgütü adına, Suudi Arabistan liderliğindeki Körfez İşbirliği Örgütü adına Yemen'de bir süreci yönetiyordu. Hangi süreçti o? Hatırlarsanız 2011'de Arap Baharı altında 6 tane Arap ülkesinde bir ayaklanma söz konusuydu. Burada da İşte Amerika'nın devrilmesini istediği ülkeler, Libya ve Suriye gibi ülkelerde ayaklanmalar destekleniyordu. Amerika'nın devrilmesini istemediği ülkelerde de mesela Bahreyn gibi, Yemen gibi ülkelerde statikonun korunması sağlanmaya çalışılıyordu.
Evet.
Tam da böylesi bir dönemde Bahreyn'de de Yemen'de de Amerika adına Suudi Arabistan liderliğindeki Körfez İşbirliği Örgütü devreye girdi. Bahreyn'e askeri müdahale yapıldı. Yemen'e ise Ali Abdullah Salih istifa ettirilerek yetkilere Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak Mansur Hadi'ye devredilerek böyle bir formül bulundu. Yani 2011'den askeri müdahalenin gerçekleştiği 2015'e kadar ülkedeki tüm siyasal süreçleri Suudiler yönettiler.
Evet.
Büyük bir ulusal konferans kuruldu. Bütün evet. siyasi gruplar toplandı. En sonunda bir metin üzerinde anlaşmaya varıldı. Fakat evet. Suudiler bu şeyi istedikleri doğrultuda yönetemeyince bu kez Mansur Hadi'yi istifa ettirerek, istifaya zorlayarak Husileri bir anlamda darbeci pozisyonuna düşürmeye çalıştılar. Şimdi bu söylediğim 22 Ocak 2015 tarihinde Mansur Hadi görevinden istifa ederken Ensarullah buna istifa etmemesi gerektiğini, ülkeyi evet. bırakmaması gerektiğini söyledi fakat dinlemedi. Ensarullah hareketi de bunun üzerine ülkede yönetim boşluğu olmaması için diğer gruplara çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanlığı konseyi kurulması çağrısında evet. bulundu. Aynen işte 7 Nisan'da şu an 7 Nisan'da olduğu gibi.
Evet.
Diğer grupların bir kısmı kabul ettiler. Büyük bir kısmı önce reddettiler. Fakat Yemen ordusuyla o zaman Ali Abdullah Salih'in de ciddi bir nüfuzunun olduğu Yemen ordusuyla Ensarullah Hareketi, Yemen ordusu komutanlarıyla Ensarullah Hareketi işte bir meclis ve kurdu. Cumhurbaşkanlığı konseyi kurdu. Amerika ve Suudi Arabistan ise bunu darbe olarak niteledi.
Evet.
Fakat diğer siyasi gruplar tam bu Cumhurbaşkanlığı konseyin konusunda anlaşmaya varmışken ve bunu dönemin Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Cemal Bin Ömer açıkladığı gün diğer gruplarda evet bu konuda müzakere yapacaklar bunu kabul ettiler diye açıkladığı gün istifa etmiş olan Mansur Hadi Aden'e gitti ve Aden'de hayır ben istifamı geri aldım ben
vazgeçti.
Cumhurbaşkanıyım dedi ve işte bu dediğim Şubat ayında oluyor. Mart ayında da zaten bildiğimiz gibi askeri müdahaleye çağırdı. Yani evet. şeyleri.
Peki hocam şimdi ne oldu? Şimdi niye istifayı? Şimdi kim istifa ettiriyor?
Gayet güzel. Şimdi Suudiler 2015'te birkaç hafta içerisinde Mansur Hadi'yi tekrar koltuğuna evet. oturtmak üzere işte kararlılık fırtınası adı altında Birleşik Arap Emirlikleri ve İşte o zaman İslam ordusu filan adını da verdiler. Bir koalisyon kurdular ve bir hafta içerisinde bu görevi yerine getireceklerini söylüyorlardı, iddia ediyorlardı. Fakat şu an savaş 8. yılına giriyor.
Evet.
Şimdi savaş 8. yılına girerken yani bütün bir ablukaya rağmen bütün bir batılı ülkelerin siyasal ve askeri desteğine rağmen sahada, askeri sahada da siyasal alanda da Suudilerin, Suudi koalisyonunun açık ve somut hiçbir kazanımı yok.
Evet.
Askeri açıdan baktığınız zaman yani Suudiler ne Sana'yı ne de Sana hükümetinin kontrolü altındaki bulunan hiçbir yeri ele geçiremedikleri gibi tam tersine Mağrib gibi çok stratejik bir yeri kaybetmek üzereler.
Hı hı.
Mesela Suudiler Mağrib'in intikamını almak üzere kentlere bombardımanlarını yoğunlaştırdıklarında Sana hükümeti güçleri de ne yapıyor? Birleşik Arap Emirlikleri'ni ve doğrudan Suudi Arabistan'ın derinliklerini hedef alıyor. İşte
evet.
bildiğimiz gibi Aramco tesislerini veya
evet.
Abu Dhabi'yi artık hedef alabiliyorlar. Şimdi askeri açıdan herhangi bir kazanım olmadığı gibi siyasal açıdan da yani hani Mansur Hadi'yi getireceklerdi, tekrar Cumhurbaşkanı yapacaklardı. Hani buna darbe yapılmıştı. Bu konuda da hiçbir adım atamadıkları gibi kendi işlerinde de birbirlerine düştüler. Yani Suudi Arabistan tarafından hı hı. desteklenen Mansur Hadi ile Birleşik Arap Emirlikleri yani koalisyon ortağı olan Birleşik Arap Emirlikleri tarafından desteklenen Güney Yemen Güney bunlar da birbiriyle savaşıyor. Bunlar da birbirleriyle sorunlular. Güney Yemen Geçiş Konseyi'nin kendine özgü bir ajandası var. Onlar zaten Güney Yemen'in tekrar bağımsızlığını istiyorlar. Kuzeyden ayrılmayı istiyorlar. Birleşik Arap Emirlikleri ile ittifakı da bu çerçevede görüyorlar. ve Mansur Hadi ile vesaireyle Suudi ajandasıyla da doğrudan ilgilenmiyorlar veya şey olarak evet. ilgilenmiyorlar, çıkarları gereği ilgileniyorlar. Yani stratejik hedefleri farklı. Evet. Şimdi dolayısıyla ne kendi içlerinde bir bütünlükleri var, ne kendi içlerinde güneyde hakim oldukları yerlerde bir siyasal yapı kurabildiler istikrarlı. Ne kuzeye yönelik bir siyasal şey getirebiliyorlar, alternatif getirebiliyorlar veya onu dönüştürebilecek bir zemin oluşturabiliyorlar. Ne de askeri açıdan bir kazanımları var. Tam tersine de artık doğrudan kendilerini...
Bu yüzden mi artık Mansur Hadi formülünden vazgeçtiler? Evet. Ve kim yapıyor? Bunun arkasında kim var? Amerika mı var? Vaktimiz azalıyor. Onun için toparlamak açısından, günümüze getirmek açısından.
Tabii tabii. Çok büyük bir ihtimalle Amerika var. Bu hafta içerisinde bir gelişme. Bunu da teyit etti. Şimdi Mansur Hadi'ye geçiş Cumhurbaşkanlığı Konseyi kurdurulduktan sonra o Cumhurbaşkanlığı Konseyi 7 kişilik bir Cumhurbaşkanlığı Konseyi kuruldu. O kurulun artık Suudi Arabistan'da değil Aden'e gidecek. Hı. Aden'de muaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın güvenliğini sağlamak üzere Yemen basınına dayanarak söylüyorum. Bir Amerikan birliği görevlendirilmiş. Yani Yemen basını da bunu o şekilde duyurdu. Yani Amerikalılar doğrudan artık Yemen dosyasını ele aldılar diye. Şimdi eğer bu doğruysa bu haber, yani Amerikalıların sahadaki varlığı muhtemelen %100 doğrudur. Onu tartışmıyorum ama yani Amerikalılar siyasal açıdan da yani Yemen dosyasını bu Cumhurbaşkanlığı Konseyi ile birlikte eğer devralmışsa bu şu anlama geliyor. Mansur Hadi ile birlikte Suudiler de artık arka planda devreden çıkarılıyor ve doğrudan Amerika bu işe el atıyor. Peki bunun da zemini nasıl oluşturulacak? Yani Suudileri de korumak açısından, bu Aramco petrol tesislerini de korumak açısından nasıl olacak? O zaman bir muhatap yaratılması gerekiyor. Bu muhatap Mansur Hadi ile olabilecek bir şey değildi. Çünkü Mansur Hadi yani savaşın da çağrısını yapan kişi olarak ve Suudi Arabistan'da yaşayan kişi olarak yani Ensarullah hareketiyle veya Sana hükümetiyle barış kurabilecek bir pozisyonda değildi. Şimdi 7 kişilik bu şeyde yeni kurulan konseyde güneyden, kuzeyden farklı kesimlerden temsilciler olmasına dikkat edilmiş. Hı hı. Yani hem Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği Aydar Akıncı Beyliği gibi isimler de yer alıyor. Ama öte yandan yani Suudi Arabistan'da da artık olmayacak. Yani Yemen'e geliyorlar, Aden'e geliyorlar. Bu işin bir tarafı eğer çözüm odaklı gidecekse yok. Bir de Sana hükümeti tarafının bazı algıları var. Onlar da şöyle diyorlar. Yani Suudiler bu adımla Yemenlileri Yemenlilerle karşı karşıya getirmeye çalışıyor şeklinde bir algıları var. Şimdi bunu biraz zaman içerisinde göreceğiz. Yani eğer
Amerika'nın barış planı mı bu peki hocam? Yani Amerika'nın Yemen'deki yeni barış planı olarak mı adlandırabiliriz? Nasıl?
Eğer diyorum ki eğer Amerika varsa gerçekten bu işin arkasında, Amerika bu dosyayı devralmışsa ve bunu barış istikametinde kullanacaksa bu önemli bir adım olacaktır. Yani Cumhurbaşkanlığı Konseyi'nin kurulmasıyla birlikte. Yani muhtemelen yeni bir yol haritası ve yeni bir şey ortaya konulacak. Ve nitekim Birleşmiş Milletler'in Yemen özel temsilcisi de dün müydü, önceki gün müydü? Bu işte yeni atanan, yeni Suudiler tarafından yeni oluşturulan işte bu şeyin başkanı Raşid El Alimi ile bir görüşme yaptı. Fakat tabii Sana hükümeti tarafının sözü de şu. Yani bir kere yani eğer barış diye bir şeyden bahsedeceksek, barış görüşmeleri olacaksa bu bir. Bu bir kere Suudi Arabistan'da olmaz çünkü bunlar zaten mütecaviz bir taraf. İki, şu işgal ve şey ortadan kaldırılmalıdır eğer biz bir görüşme yapacaksak. İşgal ve abluka ortadan kaldırılmalıdır. Yani biz abluka altındayken Sana Havaalanı, Hudeyde Limanı ve diğer limanlar abluka altındayken Yemen'e en temel insani ihtiyaç maddeleri bile giremezken bir barış görüşmesi vesaire, biz bunu yapamayız diyorlar. Bunu hı-hı, açık olarak söylüyorlar. Yani evet, eğer bu bir Amerikan barış planının bir ön adımıysa, bu çerçevede işte bunu izlemek gerekiyor. Yani konsey nasıl evet, bunu anlatacak?
Peki, vaktim azalıyor artık. Türkiye kısmını da sormak istiyorum. Anladığım kadarıyla bir Suudi Arabistan'a ekarte etme, Suudi Arabistan'a elden Yemen dosyasını almanın başka yansımalarını da göreceğiz muhtemelen ama çok uzayacak mesele. Türkiye bu Yemen Savaşı'nda başlarda bayağı bir aktif tavır da alıyordu ama sonra zaten şu an çok hassas bir durumda. Türk dış politikası normalleşme tırnak içerisinde, başlığı içerisinde bir hem önümüzdeki ay Suudi Arabistan'a gidecek Cumhurbaşkanı falan. Türkiye'nin durumu ne bu Yemen dosyasında?
Yani Türkiye'nin durumu deyince ben kendime hakim olamadan gülme alıyor. Beni bir gülme tutuyor. Şimdi 2015'te Cumhurbaşkanı
hocam, o zaman özet olması lazım, 3 dakikam kaldı.
Tamam, çok hemen kısaca özetleyeyim. Cumhurbaşkanı Erdoğan bilindiği gibi derhal Suudi yanlısı bir pozisyon almıştı ve doğrudan İran'ı suçlayarak işte İran'ın Yemen'de neyi var neyi yoksa toplasın gitsin demişti ve Suudilere de, Suudi koalisyonuna da doğrudan askeri müdahaleye katkı anlamında değil ama istihbarat ve lojistik destek vaadinde bulunmuştu. Şimdi bu ne zamana kadar devam etti? Cemal Khashoggi meselesine kadar. Hatırlanacağı gibi Cemal Khashoggi dosyası, Cemal Khashoggi cinayeti işlendikten sonra İstanbul Konsolosluğu'nda yani o dönemde Amerika'da bir kongre seçimleri vardı ve Amerika'daki şeyler, demokratlar özellikle de şeyi, Trump'ı biraz da köşeye sıkıştırmak adına Cemal Khashoggi dosyasını ve Suudilerle ilişkiler dosyasını biraz böyle köpürterek gündeme getirdiler. Hem Ankara hem de Doha, Katar bundan olağanüstü bir heyecana kapılarak yani bu Trump üzerine oluşturulan baskı sayesinde Amerika Muhammed Bin Salman'ın ipini çekebilir umuduna, heyecanına kapılarak yoğun bir Suudi karşıtı kampanya içerisine girdiler. İşte özetlemeye gerek yok. Herkes hatırlıyor.
Evet, zaten. Evet.
Şimdi o şeyle Suudi Arabistan-Türkiye ilişkileri çok feci bir duruma dönüştü. Şimdi ise tekrar Birleşik Arap Emirlikleri ile işte İsrail rejimiyle ve Suudi rejimiyle yeniden ilişkiler düzeltilmeye çalışılıyor. Dolayısıyla da Türkiye yani Yemen konusunda Cemal Khashoggi dönemine kadar Suudilerden yana, Cemal Khashoggi cinayeti sırasında yani Sana hükümetinin yaşadığı acıları, Yemen'in yaşadığı acıları Suudilere hatırlatarak onun mağduriyetini yapan, şimdi ise tekrar Suudilerin yanında bir pozisyona gelmiş oldu. Yani buradan şeyi nasıl toparlayacaklar? Muhtemelen bahsini ettiğiniz işte Umre ziyareti mi veya Haç'la mı, o şekilde bir haber görmüştüm Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın
işte gideceği. Mekke'de, Ramaz. Evet, evet.
Yani muhtemelen işte o...
Şimdi Yemenliler tekrar şey olabilir yani diyorsunuz.
Hani... Ama işte burada yani eğer Suudiler... de işte bu Yemen şeyinden kurtulmaya çalışıyorlarsa ki bu da bir doğru yani 8 sene boyunca hiçbir şey elde edememişler ve şu anda da işte bu adımlarla bir anlamda Yemen batağından kendilerini kurtarmaya çalışılıyorlar. O zaman Türkiye belki hatta belki aracı, arabulucu vesaire pozisyonuyla bile gündeme gelebilir.
Gelebilir. Peki. Çok çok teşekkür ediyorum. Koca bir dosyayı özetlemiş olduk hakikaten. Enteresan. Mansur Hadisiz. Bakalım Amerika'nın sahada, Yemen sahasında neler yapacağını takip edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum değerlendirme için. Evet, Alptekin Dursunoğlu ile konuştuk ama şarkıya vaktimiz kalmadı. Biraz uzadı çünkü. Epey kapsamlı bir dosya. Uzun zamandır Orta Doğu'dan detaylı değerlendirme alamıyorduk. Böyle bir fırsata dönmüş oldu. Hep Ukrayna'ya çakılı kalıyorduk. Arkadaşlar belki biraz tımbırdatırlar. Olmadı yarın çalarız. Yarın görüşmek üzere Eksen'den. Hoşçakalın diyelim.
Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz
var.
Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi İran'da 19 Mayıs'ta.
Biraz da Fransa seçimi.
Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.